Saffat 37. sohbet 139. ayetten itibaren 14 Ekim 2018. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fe hel min müddekir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve Malbaat. Evet, geçen hafta Hazreti Yunus peygamberle ilgili biraz girmiştik. Birkaç ayet okumuştuk. Bu hafta da tamamlayacağız inşallah. Bu Yunus kıssası. Bu Saffat suresinde ardışık peygamber kıssaları geliyor biliyorsunuz. Bunlardan nihayeti, sonuncusu. Bunun da bir hikmeti vardı. Neden Allah-u Teala Hazreti Yunus kıssasıyla bu peygamber kıssalarını tamamlıyor? Bunu da inşallah dersin sonunda bu şey bittikten sonra bir mütalaa ederiz, değerlendiririz inşallah. Herkesin bildiği bir hikaye. Ya zaten şunu düşündüm. Peygamber kıssaları başlı başına bir senaryo. Yani normal insanların yaşadıkları olaylar. Fakat baktığımızda gerçekten hani böyle Hollywood'da aksiyon filmleri var, çok ilginç senaryolar var ya. Çok ilginç, sanki insanın böyle hayal gücünü kullanarak yazdığı olağanüstü şeyler gibi gözüküyor ama gerçekten Allah'ın kader çizgisi içerisinde ve insanların külli iradelerinin dahil olduğu bir sistemin yansıması. Yani biliyorsunuz kader inancında Allah-u Teala insana ne vermiş? Özgür irade vermiş değil mi? Serbest irade vermiş. Bir de genel bir kader çizgisi, yasalar, kurallar var. Ve Allah-u Teala'nın da bu sisteme müdahalesi var. Ama özgür irade çok önemli. İşte bu özgür irade devreye girdiğinde insanların düşünceleri, nefisleri, tercihleriyle beraber bir yaşam çizgisinde yürüdüklerinde bir de Allah-u Teala'nın muradı ilahisi var. Bunun kesiştiği noktalarla beraber bir olaylar, kazalar, kaderler ortaya çıkıyor. Kaza kaderin ortaya çıkma anı. İşte bu kıssalar bu şekilde ortaya çıkmış, lakin çok meşhur olmuş, ibretlik olmuş. Allah-u Teala da bunları Kur'an-ı Kerim'de bahsederek sadece bize bir hikaye anlatmıyor, bizlere ibretler veriyor, bizlere zikir dediğimiz hatırlatmalardan veriyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de burada mesajlar var. Şimdi biz kitaptan okuyoruz, anlayabildiğimiz kadarıyla, Allah'ın nasip ettiği kadarıyla anlıyoruz. Tefsir kitaplarından, alimlerin okuduklarını, anladıklarını anlıyoruz ama bir Peygamber Efendimiz'den düşünsenize olayı. Direkt vahiy olarak geliyor, çok derin boyutlarıyla kendisine ilham olarak geliyor, vahiy olarak geliyor. Ve bununla kendisinde bir mesaj oluşuyor, bir anlam oluşuyor, bir mana oluşuyor. İlk dönemleri düşünün. Ne yapacağını tam olarak bilemiyorsun. İnanılmaz bir zorluklar. Yani bazen bize hayatta bazı zorluklar çıkıyor da hani çok ağır geliyor. Bir de bunun sorumluluk boyutunda olduğunu düşünün. Hani bela boyutunda değil de sorumluluk boyutunda olduğunu düşünün. Bir yardıma ihtiyacınız var. Ne yapacağınızı bilememezlik var. İşte bu anlatılanlarla Allah-u Teala Resulünü de hem destekliyor yani. Hani Rab ya, Rab'ın manalarından biri neydi? Terbiye etmekte. Yani terbiye etmek biz hani azarlamak gibi kötü manada kullanabiliyoruz ama asıl şeyi kemaliyete erdirmek. Terbiyeden muhtaç, terbiyeden amaç nedir? kemaliyettir, onun olgunlaşması, yetişmesidir. Bizde bazen terbiye yanlış manada kullanılabiliyor. Yani otoriteyi sağlamak, kendi isteklerini yerine getirmek için birilerini itaatkar hale getirmek anlamında kullanılabiliyor. Hayır, terbiye bu değil. Allahu Teala alemlerin Rabbi olarak alemleri kemaliyete erdiriyor ki kendisini bilebilsin, kendisine layıkıyla kulluk edebilsin diye. Hani ben bir gizli hazineydim meselesi var ya, Allah-u Teala'nın Rablığı böyle oluyor. Hani bunu demek istedim. Bu kıssalara o mantıkla bakarsak, hangi mesajlar vermiş ve Allah'ın Resulü neleri almış buradan diye şey yapabilir. Zaten tefsir kitaplarında da buna değiniliyor. Neden Yunus'la bitmiş? Peygamber Efendimiz'e burada ne mesaj var? Mesela hadi bunu yeri gelmişken şey yapayım. Mesela ilk ayet 140'ta ne diyor? 139'dan başlayalım. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Yunus peygamber, Yunus aleyhisselam. İz ebaqa ila fülkil meşhun. O vakit, buradaki ifadeyle vazifesini bırakıp yüklü bir gemiyle kaçmıştı. Ama meallerin çoğunda ne diyor? Efendisinden kaçtı. Ebaqa bir kölenin sahibinden kaçmasıymış. Bu dönemde bunu pek anlayamıyoruz. Çünkü kölelik müessesesi, tabii Allahu Teala'nın da iradesi, muradı ilahi doğrultusunda bugün bittiği için, en azından zahir olarak bittiği için. Biliyorsunuz kapitalist sistem köleleştirme mantığıyla oluyor. Zahiren kölelik devam ediyor. İslam'ı o yüzden eleştirenler, ya işte bir kölelik müessesesi varmış diye, kapitalist sisteminde 36 ay, 76 ay geçen bir ilan gördüm ya, 200 ay vadeli şey mi olur ya? Ev mi olur? 200 ay vadeli bir sisteme şey yapılıyor. Onun hani iyi bir şeymiş gibi gözüküyor ama onun fiyatını ona ekliyor.
100 ay köle.
2 ay köle işte. Ya da bir işçi çalıştığı yerin kölesi oluyor. Yani bir şekilde sistem seni köleleştiriyor. Yani kredi kartını veriyor. İhtiyaç çok gösteriyor sana. Bu lazım, bu lazım. İşte eskidi, şu eskidi, bunu yapman lazım. Sen sürekli borçlusun. Bir iş yerinde hata görüyorsun, istifa edemiyorsun. Neden? Bir ay bile kredi kartını ödemediğinde olanları biliyorsunuz. İşte bu kredilerde şey var, malzemeler, affedersiniz, maddeler var. O maddelerden birisi şey, geçen gün bir bankacı şeyim geldi, tanıdım, dedi ki, yani insanlar zannediyor ki, dedi, evinde içinde oturunca o ev kendisini zannediyor krediyle çektiği. Halbuki ödeyemediğinde o, yani o ev bankanın aslında. Ne zaman ki şeylerini tamamen ödüyorsun, tamam senin diyor. Ödemediğin takdirde bankanın o. İnsanlar bunu biraz da bazen biliyorlar, bilmiyorlar. Bu sistemle köleleşiyorlar. Yani şey yok. Hani dedik ya, bu devirde ilah yok, put yok. Olur mu canım öyle şey? Her şey put. Biz zannediyoruz ki o eski filmlerden işte helvadan yapıp yemişler, işte önünde tapınıyorlar, Kızılderililer, işte Mekke filmlerinde ya. Bu devirde her şey put. Ama yok gibi gözüküyor. İşte ama Kur'an hepsinden bahsediyor. İşte bu anlaşılmadığı için 1400 yıl evvel gelmiş o olayları anlatan, hatta daha evvelini anlatan bir kitap olarak algılanıyor. Hayır, bugün cari. Sen o mantıkla baktığında hidayeti görürsün. Muttaki olursan hidayeti görürsün. İşte bu ebakka bir kölenin sahibinden kaçmasıymış. Bütün toplumlarda, insanlık tarihi boyunca en büyük günahlardan sayılıyor. Hatta şer'an bir kölenin sahibinden kaçtığı süre içerisinde farz ve nafile ibadetlerinin kabul olmadığı ile ilgili bir şer'i hüküm varmış. Yani bugün bize teferruat gibi geliyor ama buradaki manasıyla ne? İşte Hazreti Yunus'un yaptığı o davranış Allahu Teala tarafından böyle değerlendiriliyor. Şimdi ne yaptı Yunus peygamber? Kavmine 33 yıl dile kolay yani çağırdı. Sadece 2 kişi. Sonra terk etti. O mekanı, yani hangi şehirde? Ninova, Musul şehrini terk etti. Ama dikkat edin, dedim ya, Peygamber Efendimiz şeyinden de düşünün. Peygamber Efendimiz de o bölgede tanınmış olmasına rağmen, idrak yükselmiş olmasına rağmen, yani İbrahimi dinlerin
devamında geliyor. Dikkat edin Peygamber Efendimiz. Yani İbrahim, Hazreti İbrahim'le beraber inanılmaz bir din anlayışı gelişiyor. Bunun üzerine geçen haftalarda okuduk. Aynı dönemde bile 4 peygamber geliyor. Hazreti Musa Tevrat'ı getiriyor. Hazreti İsa İncil'i getiriyor. Yani insanlığın geldiği bir dini idrak seviyesinin yüksekliğini düşünün. Bu dönemde kendisi tanınıyor, en yüce ahlak sahibi. Buna rağmen Mekke'de çok az bir avuç insan iman ediyor kaç senede. Ve ne yapıyor? Bulunduğu yeri terk ediyor, başka bir yere gidiyor. Yunus Aleyhisselam da yapıyor. Ama birisi sahibinden kaçan köle olarak değerlendiriliyor. Birisi de hicret eden deyip övülüyor. Farkı ne?
Allah'ın emriyle.
Evet, Allah'ın emri var. Yani Allah'ın emri olmadan, desteği olmadan olduğunda aynı gibi gözüken iki şey birbirinden farklı oluyor. Bu peygamber kıssaları, peygamberler boyutunda böyle olduğu gibi aslında bizim boyutumuzda da öyle. Biz Müslümanlar olarak birçok özgür irademiz var değil mi? Ama ne yapıyoruz? Mesela inşallah diyoruz. İnşallah ne demek? Evet, güzel. Tabii siz Arapça talebeli bildiğiniz çünkü. Tabii canım, böyle diyorsunuz. İn, şart edatı, şae dilemek, Allah da bildiğimiz kelime. Yani eğer Allah diler ise. Ama biz farklı manalarda kullanıyorsunuz. Ya şeye gidelim mi ya, çıkışta kebapçıya gidelim mi? İnşallah ya, hadi gidelim falan. Yani tabii anlamı, kabul anlamında. Fakat şey şu, yani ben bütün bu cüz'i irademi kullanarak, aklımı kullanarak şöyle olmasını, şunları yapıyorum ve böyle olmasını diliyorum. Fakat takdiri de Allah'a bırakıyorum. Eğer Allah indinde bu benim ve dinim için hayırlıysa, Allah bunu bana nasip eder. Eğer o dilerse diye bizim dilememizi Allah'ın dileme hükmüyle kayıt altına alıyoruz. İşte bu Allah'ın rızası isteği de oluyor. Bütün şartları yerine getirdikten sonra işi Allah'a bırakmaya biz ne diyoruz? Tevekkül. Bir anlamda tevekkül etmiş oluyoruz. Bu doğrultuda olan şey ne oluyor? Allah'ın emriyle oluyor işte. İşte kıymetli olan bu. Bunu yapmadığımız takdirde terklerimiz, terk etmelerimiz, yapmalarımız, bırakmalarımız işte Yunus Aleyhisselam'ın Allah-u Teala tarafından değerlendirilen kelimesine giriyor. Yani ne? Kölenin sahibinden kaçması. Buradaki anahtar kelime ne? Köle. Kölenin Arapça karşılığı ne? Abd. Abdullah ne demek? Allah'ın kölesi ve aynı zamanda kulu demek. Yani abd kelimesi hem köle manasında hem de kul manasında olan kelime. Fatiha suresinde var. İyyâke na'budu var. Yalnızca sana kulluk ederiz. İşte o abd kelimesi o. Dolayısıyla biz de Allah'ın abdi oluyoruz. Bir anlamda kölesi. Sahibinden kaçan köle işte bu faaliyetler oluyor farkında olmadan. Sahip de melik olan, Rab olan Allah. Allah-u Teala'dan biz onun hükümlerinden, onun izni rızası olmadan kaçtığımızda işte bu kıssanın durumunu alıyoruz. İşte bundan sonraki kıssaların, yani bundan sonraki ayetler bunu belirtiyor. İşte Allah'ın izni olmadan çıkan birisini Allah-u Teala nasıl bir muameleye tabi tutmuş. 141. Gemide, pardon affedersiniz, bir atladık. Doğru değil mi? Gemiyle kaçmıştı. 141. Gemide kura çekildi de kaybedenlerden oldu. Feseheme, seheme, kura çekmek manasında. Seheme de bunun karşılıklı yapılması. Fekâne oldu. Neden oldu? Minel mudhazîn. Bu kaybedenler, güneşin batması manasına geliyormuş bu. Bir kişinin ayağının kayması manasına geliyormuş. Buradaki manasıyla ne? kura çekiliyor. Biz hikaye bildiğimiz için biliyorsunuz. Burada isabet etmemesi, onun ayağının kayması, kendi güneşinin batması manasına geldiği için kaybedenlerden olduğu olarak genellikle çevriliyor. Şimdi burada kura, burası çok ilginç geldi. Yani bu sayfanın içerisinde belki de bana en ilginç gelen şeylerden biri oldu. Kura sizce nasıl, İslam hükmü ne? Hiçbir bilginiz var mı kura çekmenin? Bir kere kura kumar değil. Kumar, falokları yasaklanmış. Kura denilen sistem bir hak ihlali durumu olmaksızın karar verilemeyen, paylaşılamayan şeylerde herkesin gönlü olsun, rızası olsun diye yapılan bütün toplu, hemen hemen bütün toplumlarda olan bir uygulama. Bak, ana şartı ne? Haksızlık olmayacak. Hak neyi dedim ben? İhlali olmuyor. Kendi söylediğim kelimeyi biraz unutuyorum. İhlal olmayacak. Mesela bir arazi var. Çocuklar arasında pay edilmiş. Onun işte bir sene sen kullan, öbür sene sen kullan. Ama şimdi bir şey yapsalar, bir sıralamaya tabi olsa, niye o önce ben sonra? Bak, ortak, adil şartlarda bir kura çekilecek ve kuranın sonunda işte bir sıralamaya göre yapılacak. Bu şekilde yapıldığı takdirde
ömür alımı da paylaşmaktır.
Öyle mi?
Evet. Hmm. Yani orada paylaşma anlamında.
Pay anlamında kullanıyor. Yani paylaşma. İşte bu olayın sonunda bir pay ve paylaşma söz konusu oluyor. Bir bu kura çekme Kur'an'da bir yerde daha geçiyor. Hatırlıyor musunuz? Hazreti Meryem'in bakımı yapılacak. Hazreti Meryem'in bakımının yapılması için oradaki hahamlar, papazlar, hahamlar, Yahudi hahamları ve Zekeriya Aleyhisselam var. Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem'in neyi oluyor? Eniştesi oluyor. Teyzesinin kocası oluyor. Hani Ali İmran suresi var ya bununla ilgili. İmran ailenin ismi, Ali'de aile. O aileden gelenler var. İşte hani Elizabeth, Hanna gibi isimler var. Hristiyan kültüründe çok o nesilden gelen bir şey. Elizabeth, yanılmıyorsam, teyzesi Hazreti Meryem'in. Onun kocası da peygamberlerden olan Zekeriya. Onun oğlu da bir peygamber oluyor. Yahya. Yahya Aleyhisselam. Hazreti İsa'nın neyi oluyor? Kuzeni olmuş oluyor bir anlamda. Biliyorsunuz hikaye şu, hemen burada diyeceğim. Kur'an ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapalım inşallah. Hazreti Meryem'i oğlan olarak bekliyorlar. Oğlan olmayınca bir alay konusu söz konusu oluyor. Fakat Hazreti Meryem'in annesi, ben doğduğunda, doğmadan evvel onu Süleyman Mabedi'ne, olay Kudüs'te geçiyor biliyorsunuz, Süleyman Mabedi'ne adadım diye bir adakla adıyor. Yani oraya adadım, oranın hizmetçisi olsun, oranın bakımında olsun diye öyle bir adama sistemi varmış. Lakin oraya adananlar sadece erkek evlatları olabiliyor. Bütün haberler, işaretler onun erkek olmasıyla ilgili. Fakat kız olunca o dönemin kültürüyle ilgili bu büyük bir bahtsızlık olarak değerlendiriliyor. Zaten bu Yunus kıssasından sonraki gelen kısımlarda onunla ilgili erkekle kız evlat arasındaki toplumun bakışıyla ilgili. Ama diyor, ben sözümde durmalıyım, yine de veriyor. Ama büyük bir şey orada. Bütün örf, adet, geleneklere, temayüllere aykırı bir durum bu. Yine de kabul edilmek durumunda kalıyor. Fakat ona bir de bakıcı olması durumunda, bakıcıya tabii Hazreti Zekeriya kendisi üstlenmek istiyor. Çünkü orada ezecekler onu, şey yapacaklar. Onlar da kendileri yapmak istiyor. Bu durumda yine bir kura çekme yöntemi gibi bir yöntemle bunu yapıyorlar. Değişik şeyler var. Onu filminde görmüştüm. Hazreti Meryem filmi var. İranlılar çekmiş. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani defalarca izledik. Ve ben de bu peygamber sevgisinin oluşmasına vesile olan film oldu. Ayetlere de göre çekilmiş. Tabii muhakkak sinema medya dilidir. Hataları vardır ama genel anlamıyla çok güzel ufuk açıyor. Bana sevgiyi arttırdı. Yani peygamber sevgisilerini arttırdı. Zekeriya Aleyhisselam, orada Yahya Aleyhisselam, Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e gerçekten şeyimi arttırdı. Bende bir farklılık oluşturdu. Kesinlikle tavsiye ederim ve çocuklarınızla özellikle kız çocuklarıyla Hazreti Meryem orada figürü rol model olarak alınıyor. O kadar güzel sunmuşlar ki zaten aslı zaten muhteşem. Rol model olarak alınıyor. Şiddetle tavsiye ederim. Orada işte kura şöyle bir yöntem oluyor. Filmden tabii bu alıntı. Suda değişik çöpler atılıyor. Hangi çöp önden hızlı giderse onunki oluyor şeklinde bir yöntem. Burada da ise kısa çöp çekme yöntemi var. Her şeyin farklı bir yöntemi var. Parantez içinde söyleyeyim yine, İslam'da da bu metot kullanılmış. Hatta Hazreti Ayşe hadisi var. O hadise göre Peygamber Efendimiz bir sefere çıkacağı zaman sallallahu aleyhi ve sellem hangi hanımını yanına alacağını kura çekerek belirlenmiş. Osmanlılarda da bu yöntem kullanılmış. Şu anda da hacca giderken biliyorsunuz o şey kullanılıyor. Yani teferruatı var, şeyde bakabilirsiniz bunu. Kur'a çekmenin İslamiyet'teki yönü diye bakarsanız ben bayağı bir okudum sayfalar boyunca ama şey bir de şeyi tavsiye ederim. Hani bu araştırma yapmayı sevenler biliyor. İslam ansiklopedisi var. Diyanet Vakfı'nın. Çok güzel bilgi birikimi var. Ve genellikle de yorumsuz kalmışlar. Biliyorsunuz hani şerri hükümler, tasavvufi yorumlar falan ortada kalmışlar. Ve cep telefonunda da uygulamalar var. İnternet siteleri var. PDF'ler var. Oradan şey yapabilirsin. Oradan baktım ben kura çekmenin İslamiyet'teki hükmü diye. Çok güzel şeyler var. İşte burada da kura çekiyorlar. Bakın burada seheme diyor burada. Bu da Arapça bilenleri için mufale babı. Bir şeyin karşılıklı yapıldığı anlamına geliyor. Yani karşılıklı kura çekiştiler. Yani bir kişi kendi kendine kura çekmedi. Bir müşterek bir grubun olduğu bir yerde çekildi. Her seferinde de kendisine çıktı. Bakın bura ilginç. İnsanların kendi aralarına yaptığı bir uygulama ama her seferinde de ilginçtir Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Yani burası nasıl yorumlanabilir bilmiyorum ama hakikatin izharı gibi geldi bana. Güzel bir yorum vardı şeyde. Allah-u Teala Yunus peygamberin, Hazreti Yunus'un kalbini imani mutmain kılmak için de bunu yaptı diye bir yorum vardı. Benim hoşuma gitti. Yani şimdi bir insan yanlış yapar, o kızgınlıkla yapar, duygu yoğunluğuyla yapar ama yanlış yaptığının farkında değildir. Bizim sistemimiz şöyle çalışıyor. Hani biz bir şey yaptığımız zaman ya da bir aile içi tartışma var, arkadaşla tartışma var, gittiğimizde destek almak için olayı anlatıyoruz genellikle. Ya şöyle şöyle yaptım, ya öbürü haklısın kardeşim, iyi ki yapmışsın. Aslında gönlümüzün, nefsimizin daha doğrusu tatmini için yapıyoruz. Ama hakikati arayanlar böyle yapmıyor. Ya acaba yanlış yaptım mı? Ağzına bakıyor, bir mimine yapıyor. Ya iyi yapmışsın ama ya bak şöyle yapsaydın daha iyi olur dediğinde kişi de hakka adım atmaya meyilli bir insan, iyi niyetli insan, doğruyu bulma açısından gayretli bir insansa bunu kabul edebilir bir yapısı da vardır. Zordur. Ama bu yapının olması mutlaktır. Şimdi biz bir peygamberden bahsediyoruz. Bu bir kavme. Bakın Allah-u Teala'ya kızgınlık da değil aslında. Temelinde kavmine kızgınlık. Neden böyle yapıyor diyor. Kavmine. Ama yine de Allah'ın izni olmadan terk etmesi ebaka fiiliyle ifade edildiği için bu anlamda söylüyorum. Yani yanlış da yapıyor. Yani biz onu yanlış yapıyor diyemeyiz bir peygambere ama Allah-u Teala'nın ebaka yani kölesinden, sahibinden kaçtı manasıyla ben rahatça konuşabiliyorum bunu. Yoksa bir peygambere işte ya hata etti, niye yaptı demek düşmez. Zaten o hadislerde de okuyacaktım. İçinizden hiçbirisi ya ben Matta oğlu Yunus olsaydım şöyle şöyle yapmazdım demesin diyor. Yani bakın Kur'an'da yaptığının yanlış olduğunun isharı var. Ama işte bizim zihinler rahat durmuyor. ya koskoca peygamber şöyle ben olsaydım yapmaz gibi Allah korusun bir düşünce insanı imansızlığa götürür. Çünkü eleştirdiğin kim yani? E şimdi işte öyle ince bir denge var ki Allah-u Teala hata yaptı diyor. Ama Allah değerlendirir. Sen ben bu mantıkta hatayı yapmayayım diyeceksin. Bakın arada çok fark var. Ben olsaydım yapmazdımla evet bak ben bundan bir ders alayım da ben de kendi çapımda bunu uygulamayayım demek arasında ciddi fark var. Öbürü iddia, tahkir, karşındaki kötüleme. Öbüründe de ders alma. Yani o işte çok hani cambaz ipte yürürken bir şey var ya uzun bir sırık tutuyor işte. Yani biraz kaçtığı zaman denge Allah korusun düşüyorsun. Öbür türlü incecik hatta sırat-ı müstakim gibi incecik hatta yürüyorsun yani. Biraz dikkat etmek o lazım meselelere. Geriye alıyorum. Hani Allah-u Teala Hazreti Yunus'un imani kalbini mutmain etmek için de yaptığı ben bunu gibi anladım. Yani yaptığının yanlış olduğunu ona zuhurat ilmiyle anlatıyor ki hata yaptığını olaydan çıkarsın. Eyvah ben hata yaptım ya. Şimdi öbür türlü o kızgınlıkla duygunu da terk etti ya yeterince yaptığının yanlış olup olmadığını da anlayamayacak. Zaten bir sonraki ayette diyor ve hüve müliyim kendini levmetmiş olarak balığın karnına gitti diyor. Yani nasıl kendini levmetmiş oluyor nasıl anlıyor ki bir an evvel kızmıştı gemiye girdi. İşte Yafa limanından Tarsus'a doğru gidecek ya işte bu işte bitti işte rahat rahat gideyim orada kendimi hayatıma bir kurarım yine Allah'a ibadet ederim ama şey ama bu olayla eyvah üçü de bana çıktı anlaşıldı gemide fırtına da çıktı buna zuhurat ilmi deniyor arkadaşlar yani olayların akışından zahirinden mana çıkarmak bu kesinlikle fal değil müthiş bir ilim bu
zaten balığın karnında da yaptığını idrak ediyor.
Ama işte burada çıkıyor. Yani adım adım. Yani şimdi bakın normal nötrsünüz. Allah-u Teala diyor ki biz takva sahiplerinin içine Furkan verdik diyor. Furkan ne? Doğruyu yanlıştan ayırt edici bir duygu sistemi. Bunu kime veriyor? Muttakilere, takva sahiplerine veriyor. İçinizde vicdan denilen olgu var. Muhakeme olgusu var. Bunlar Allah-u Teala'nın insanlara verdiği şey en azından mantık var. Bir şeyin yanlış olup olmadığını anlıyorsun. Fakat bir şeyi kızgınlıkla yaptığın takdirde o duygu kabarıklığı var ya bunu anlamanı engel oluyor. Bir çok fazla kızgınlık bir aşırı muhabbet. Hani bir söz var ya iki yerde söz vermeyin diyor. Bir çok mutlu olduğunuz zaman bir de çok kızgın olduğunuz zaman. İddialı konuşmayın. Neden? O duygu yoğunluğu aklın önüne geçtiği için, akıllı perdelediği için hakikati bulamayabiliyorsunuz. Ama duygular hafiflediği takdirde sular durulduğu vakitte şey çıkıyor ortaya. Şimdi peygamber de olsa kalbine bir kızgınlık da çıkıyor. Ama işte ya gemi denizin ortasında duruyor. Ya da bazı rivayetlere göre ciddi fırtına çıkıyor. Şimdi ilim, irfan sahibi bunu anlar. Yani bir şeyler var. Bu benle ilgili. Bir de kura çekiliyor. Kur'an'da üçünde de çıkıyor. Allah'ı görüyor artık orada. Yani ben hata yaptım. Bak zuhuratta akıcı değil. Bunun müsebbibi de benim. İşte bu zuhurat ilminin şeyleri içerisinde. Artık hatalı olduğunu anlıyor. İki rivayet var. Bir rivayete göre kendisi gemiyi terk ediyor. Oranın sahipleri onun hikayesini öğreniyorlar. Sen ne yaptın da hani bu duruma geldi anlat. Kendisinin öyle olduğunu alınca onu artık denize atmak istemiyorlar. Hayır diyor ben bu durumda kalamam artık gemide. Ben gemiye atlayacağım diyor. Bir rivayette de gemi sahipleri onu atıyorlar. İki rivayette de. Hangisi olursa olsun. İşte gemide kura çekildi kaybedenlerden oldu diyor ya. Kaybetme fiilinin aslı işte o şey geminin pardon güneşin batması bir kimsenin burada şeyden okuyorum ruhul beyandan okuyorum zafer ve galibiyet makamından kaymak demektir işte güneşin kayması gibi falan kendi iddiasının boşa çıkmasını da Rabbim böyle bir güneşin yükseldiği yerden batması şeklinde anlatıyor. İddiası işte şöyle, kaybediyor yani. Ama ya kaybediyor demiyor da işte böyle güneşin batması deyince daha teferruatlı bir iddiasının haklı olmadığını, yani kendi iddiasının güneşi batıyor.
İddiası
142 derken kendisini balık yuttu. O sırada kendini kınıyordu. Ya da Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Burada el-teqamehu diyor. Fel-teqamehu el-hütü. El-teqame kelimesi tanıdık geldi mi size? Arapça bilenlere söylüyorum özellikle. T ilave orada. Değil, lokma.
Yakaladı.
Ama yakalayıp lokma şeklinde yutma. Bir şeyi yakalayıp onu lokma, bir lokmada yutmak manası. İltikam deniyor bunu. Kökü bunun lokma. Yani Türkçedeki birçok kelime evet yutmak. Yani işte mesela çeşitli rivayetler var. Balığın karnına mı gitti? Ağzında mı kaldı? Eğer bu balinaysa balina biliyorsunuz memeli, bu hani balinanın büyüklüğünü düşünün, vücut kitlesini, suyu depolayıp da filtrelediği alan bile bir insanın girebileceği bir yermiş, büyüklüğündeymiş, yani büyük bir alanmış. Hani o bölgede mi kaldı, ama bak bu ifade bunun ne olduğunu açıklıyor. Lokmaladı diyor, lokma şeklinde tutarak yuttu şeklinde bir ifade. Hut balık demek. Normalce Arapçada balık ne demek? Semek. Fakat baktım semeke kullanılmamış Kur'an şeyinde, kelimelerinde. Hut kullanılmış. Hut şeyde geçiyor. Kehf suresinde Hazreti Musa ile ilim verilen şahıslardan biri, Hazreti Hızır'ın olduğu düşünülen, hani buluşmaya gidecekler ya, kuşluk yemeği olarak adlandırılan balığın canlanıp da denizde bir yol tuttu diyor ya, orada da balık olarak geçiyor. Bir de nun ifadesi var. Nun da balık demekmiş. Bu diye hani bu kıssa burada birkaç ayetle anlatılıyor ama Kur'an'ın değişik yerlerinde, değişik surelerde geçiyor biliyorsunuz. Burada zünnunu da an diye bir ayet var. Zün sahip, zü sahip demek. En nun balık. Balık sahibini de an diye. Oradaki nun da balık manasına geliyormuş. Ama Araplar günlük hayatta benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla semeki kullanıyorlar ama Kur'an-ı Kerim bu hüt ifadesini kullanmış. Onu bir balık yuttu. Bak orada başında da fe var. Fe ne demek? Fe'yi takibi hemen. Yani denize atlar atlamaz tuttan. Bir süre yüzdü de deniz balık değil. Demek ki Allah-u Teala, işte Allah'ın kaderi, çizgisi farklı. Balığı oraya göndermiş. Denize atlar atlamaz onu yutmuş demek ki. Buradaki kelime ne? Ve hüve muliyim. Kendisi muliyim vazifedeyken, muliyim halde iken. Bunun şeyini bilen var mı? Mastarını bilen var mı bu kelimenin? Tasavvufta çok kullanılır bu kelime. Levm. Levm etmek. Eski dilde de kullanılıyor bu levm etmek. Birisi birisini levm etti. Kınamak demek. Ayıplamak ve kınamak manasında kullanılıyor. Bunun bir hali var. Evet, ifal bağdına yakın geldi burada. Eleme. Eleme de bunun daha bir geçişli hali daha oluyor. Yani kınıyorsun. Hani müteaddilikten bir fazla geçiş tahmin ediyorum onu. Onunla beraber de ismi fail olarak geçmiş. Hani bu ismi fail kalıbı, mübalağalı ismi kalıplarından biliyorsunuz. Muliyim, hani kerim gibi bir kalıp bu. Burada da kendini kınayan anlamında. Bu kelimeyi biraz halledememişler gibi geldi. Çünkü tereddüt var bu tefsir kitaplarında, zor bir kelime. Şuradan okuyayım. Bu kelim buna göre o ifade ediyor. Bir, kınamaya dahildir. Kınamaya dahil olmasının manası kınamayı hak etsin yahut etmesin kınanmasıdır. Yani bir kınanma hudutlarının içerisinde olması manasına geliyormuş bu kelime. İki, kınamayı gerektiren bir iş yapandır ki bu durumda mulim başkaları onu kınasa da kınamasa da kınamayı hak eden demektir. Kişi kınanmayı gerektiren bir iş yapınca veya kendisini kınayınca elamen erracülü denir. Bak burada ne var? Kınamayı gerektiren bir iş yapınca ya da kendisini kınayınca. Üçüncü manası da nefsini kınayan demektir. Yani Yunus neden kavmimden kaçtım diyerek kendisini kınardı. Mesela bu ifade şey içinde kullanılıyor, Firavun içinde kullanılıyor. Ve hüve mulim ifadesi Firavun içinde kullanılıyor. Firavun ne yaptı? Kendisine üstünlük atletti, Kızıldeniz'e gelindi, Kızıldeniz yarıldı. Hazreti Musa'nın kavmi geçince o geçiyorsa ben de geçerim. Hani kendisinde bir ilahi yakınlık olarak ilahi bir şeylere görüyor kendini. Ama tam geçerken kapandı ya. İşte orada onu ve ordusunu biz orada boğduk ve hüve mülim diyor. Ayetini unuttum şimdi ama getirmeyi unuttum. Oradaki ve hüve mülim de kınanır vaziyette. Yani bu aslında kişinin kendi kendini kınaması. Yani şimdi zuhuratı anladı, gemi durdu. Bütün kurallar çekildi, kendisinde de oldu. Hatayı anladı. Denize atladı bakalım ne olacak dedi. O sırada balık kendisini yuttu. Şimdi bak hani sahneyi bir Yunus'tan izleseniz de Yunus, ya Yunus diyorum ama kusura bakmayın, yani Hazreti Yunus tabii ki. Yani hep burada Yunus diye geçince bazen dilime şey öyle vuruyor. Hazreti Yunus'tan düşünsenize bir olayı. Koca bir balık kendisini yutuyor. Ama neyi anlıyor? Şimdi burada vehü ve mulim iki anlamaya gelebilir. Artık kura da kendisine çıkıp da ya ben ne kötü adam, ben neler yapmışım, ne kadar yanlış yapmışım, işte sahibime yani Rabbime haksızlık etmişim diye o haldeyken atlıyor olabilir. Yani atlarkenki hali olabilir. O durumda denizdeyken de balık onu alıyor olabilir. Ya da balığın karnına girince olayları daha büyük, yüksek boyutuyla bir tık daha fazlasıyla da idrak edip orada kendisini de levmetmiş, kınamış olabilir. Üçüncüsü de işte biraz okuduğum maddelerde yaptığı davranış doğru olmadığı için Allah indinde sistem melekler ve bu kıssayı okuyanlar tarafından ya bak nasıl yapmış ki ya peygamberlik risaleti de bırakılır mı dendiği için de bir tür kınama halindeyken bu yapılmış olabilir. Bu bütün hepsi de bu kelimenin ve hüve mulim ifadesinin içerisinde var. Arapça bilenler için söylüyorum. O vav hal vavı. Yani balık onu yuttu. Hangi halde yuttu? Ve hüve. Hüve diyerek de yani balığın hali değil de kişinin hali olarak da hüve zamiriyle de onu orada açıkça beyan ediyor. Şimdi 143'e gelelim. Buraya tekrar dönmek istiyorum. Velev kendisi çok tesbih çekenlerden olmasaydı, tesbih çekenler demeyelim de tesbih edenler diyelim buna. Tesbih edenlerden olmasaydı, diğer ayette de şey yapalım, balığın karnında insanların dirileceği güne kadar kalacaktı. Hani Ba'su Ba'del Mevt var ya, o güne kadar kalacaktı. Şimdi tabi başka yerlerde daha kuvvetli izahları var bu dediğim gibi Yunus suresinin. Olay şu, şeye bakalım, 10. ayet 98. 10. sure 98. ayete bakalım Yunus suresi sayfa 218'de. Ayeti yanlış söyledim. Enbiya suresi ayet 87-88. Benim elimdeki Mustafa'da sayfa 328'de. İşte dedim ya Zünnun. Bak Zünnun'u da hatırla. Gazaplanarak gitmişti de kendisinin asla sıkıştırılmayacağını zannetmişti. Zulümatın içinde yani kara zulümat karanlık demek nida etti. Ya beni çok etkiledi bu. Etkilemişti zamanında. Şu anda etkiliyor. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mines zalimin diye dua etti diyor. Şimdi bakın Yunus'tan düşününce, Hazreti Yunus'tan düşününce çok farklı. Şimdi bir şeyi ezbere söylenebilir, kelime olarak da söylenebilir. Zaten biz bunu söyleyeceğiz artık, bundan sonra öğrendik. Belki hala söylüyoruz ama bunun ilk muhatabı ağzından çıkan nasıl bir psikolojiyle, nasıl bir haleti ruhiye içerisinde söylemiş ki tesirli olmuş ve Allah-u Teala bunu ondan sonra gelenlerin zikre eylemiş. Tesbihe eylemiş. Yani ne kadar şeyle içten, ne kadar hale uygun bir şekilde o yüksek idrakla söylenmiş ki bu söz. Şimdi ne demek? La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü münezzalimim. Bu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü münezzalimim. Ne demek? La ilahe illa ente. La ilahe illallah var ya, ya da la ilahe illallahu var ya, burada da illa'dan sonra kısmına ente değil de şey Allah ve hu gelmemiş de burada ne gelmiş? Ente. Ente ne demek Arapçada? Sen. Uf, çok ilginç ya. La ilahe illallah değil bakın bu. La ilahe illallahu değil. Hu ne demek? O. Gayip. Uzaktaki. Allah da. Ente sen. Karşında. Muhatap. Yani görür gibi. Senden başka ilah yok. Yani o olayın şiddetiyle Allah'ın cezalandırmasını, başına gelenleri, yaptığı hatayı öyle bir idrak ediyor ki ya balığın karnında ya. Hani Hazreti Yusuf da kuyuya düşüyor biliyorsunuz, kuyuda. Zindana düşünüyor, zindanda. İşte başka mekanlar değil ya, balığın karnı ya. Ve yaşıyorsun. Bir de şu var bakın. Balığa karnı eyvah ben öldüm gittim dersin değil mi? Yaşıyorsun. Neyi anlarsın? Bu mucize. Allah özel bir statü, özel bir durum benim için. Yani normal sünnetullah içerisinde özel bir şey yapmış. Ben bu vaziyetteyim. O idrak da diyor ki senden başka ilah yok. Ama nasıl ilah biliyor musun? Senden sübhaneke. Yani eksiksiz. Bakın bura çok önemli. Yani herkes hata yapabilir. Ben peygamber olduğum halde hata yaptım. Hata yapmayan bir tek sensin. O kadar önemli ki bu. Hatasız sensin. Sübhan olan sensin. Ve bunu yani kurtulmak için, paçayı yırtmak için de falan söylemiyor. Bakın. Efendim? Evet, Allah-u Teala muradını görmüş, kendi yaptığının da yanlışlığını idrak etmiş, o hata şey yapıyor, senden başka hatasız kimse yok ya Rabbi.
Sen zarar kullanıyorsun.
Evet, Sübhaneke, evet. İnni küntü mine zalimin. İnni şüphesiz ben demek, küntü oldum, mine zalimin. Zalimlerden idim. Ya da zalimlerden oldum. Yani kendini zalim ilan ediyor. Bakın Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesinin sebebi ne? Kur'an ifadesine göre, bunu araştırın, zamanında söylemiştik bunu. İblisin yaptığı ile Adem'in yaptığı hemen hemen aynı kategoride değerlendiriliyor. İsyan etti diyor, emre uymadı diyor. Ama birisi kurtuldu, birisi kurtulmadı.
Biri tövbe
etti. Hatasını anlayıp döndü. Öbürü hala dönmüyor. Dönmedi. Eba ve estekbara diyor ya. Eba inat etti demek. Bazı yerde çekindi anlamında, bazı yerde inat etti işte. Yani inat etti, yaptı. Yani birisi ilahi rahmana kavuşmak üzere bir imkan sağlandı. Yeryüzüne gelince peygamber olarak geldi. Diğeri ise ne olduğunu biliyorsunuz yani. Her yerde racim, racim, racim, en uzu sığınırım. Yani bir konumu düşünsenize. Fark tövbe. Herkes hata yapabilir.
Tövbe etti ama affetmedi.
Tabii o konuda ayrı. Tövbe edildi ama affedilmedi. İşte insanlık o süreci yaşıyor. Şimdi işte o tövbe af edilmesine sebep oluyor. O, tövbe ederken ne dedi Hazreti Adem? Ben nefsime zulmettim. Zalemna enfüsena. Biz nefsimize zevk ettik. İn lem tağfir lena. Eğer sen bize merhamet etmezsen lekünenne minel oluruz. Zarar görenlerden oluruz dedi. O kelime aklıma gelmedi şimdi. İşte benzerini de şey yapıyor. Ama bakın cennetten kovulma durumu var. Şimdi o ağaca yaklaştı. Hata oldu. Yaptı. Bir anda o kötü yerleri, ayıp yerleri ortaya çıktı. Anladı. Eyvah ben buradan gidiyorum. Orada o uzvun ne işi var? Hani şey deniyor işte cennette gidince şunlar olacak, bunlar olacak. Ya olur mu? Dünyaya ait şeyler orada yok o. Muhabbet, aşk, sevgiyle beraber bir şeylik var orada. Cinsellik var yani. Bugün cinsellik olarak ifade edebileceğin. Orada onun ne işi var? İşte o hatayı yapınca yapraklarını örtmek zorunda oldukları kısımlar zahir olunca anladılar gideceklerini. Bir de tabii in emri var. Birbirimize düşman olarak inin. Eyvah biz ne yaptık? Ama orada nefislerine hata yaptıklarını anlayarak nefis, bakın suçu başkasına atmıyorlar. İşte şeytan beni kandırdı falan demiyor. Ne oldu? Ben nefislerine üzerine aldı. Bakın burada da şey ne yaptı? Yunus Aleyhisselam ne diyor? İnni küntü mine zalimin. Ben zalimlerden oldu. Bak ben zalim ne demiyor. Hani Sübhaneke dedi ya orada. Sübhaneke yalnız sensin. Yalnız Allah'ın sadece Sübhan olmasının doğal sonucu ne? İnsanların hata yapabilirliği olması. Hata yaparlık da ne yapıyor biliyor musunuz? Zalim oluyor aslında. Şimdi Allah-u Teala samettir, ganidir, müstahnidir. Hiçbir şeyden, hiçbir şeye muhtaç değildir. Anlatabildim mi? Kimse de ona zarar veremez. Şimdi zalim deyince, yeryüzü mantığıyla düşündüğümüzde birisine zulmettiğinde zulmedilen taraf zarar görür. Ama Allah-u Teala öyle için değil. Peki bu zalimlik neye? Allah'ın sistemini, Allah'ın haksızlık gibi. Bu anlamda zulüm. Adaletin zıttı olarak zulüm burada. Eziyet, zarar verme anlamında değil.
Kendi kendine.
Ama işte neden minez zalimi, yani zalimler diye bir topluluğu söylüyor. Ben onlardan oldum derken şu var. Süper olan sadece sensin deyince geriye kalan kısım zalimler oluyor. Çünkü Süphan davranışı, Süphan'ın olmaması demek hata yapıcılık demek. Yani bir mahluk ne kadar üstün olursa olsun, Süphan değilse ki Süphan sadece Allah, hata yapabilirliği vardır. O yüzden Allah'ın işte Ettevvab, El Gafur gibi isimleri, El Afuv gibi isimleri doğal olarak vardır. Yani kelimemi hoş görün. Neden? Süphan olan kendisi. Süphan kendisi ise diğer mahluk hata yapacak. Kendisi de Rab, başından itibaren affedicilik esmaları var sistemde. Olmalı yani doğal sonucu bunun. İşte minez zalimin derken de ya Rabbi ben o gruptan oldum. Ama bunu vurgulu niye söylüyor? İnni diyor ben. Onu orada idrak ediyor. Balığın karnında olabilecek en yüksek idrakla bunu elde ediyor. Örnek olarak da şunu söyleyeyim. 99 depremde Allah bir daha yaşatmasın. İnsanlar gerçekten anladılar yeterince kulluk yapamadıklarını. Onların betlerinin benzerinin, biz de o yakından şey yaptık, şahit olduk. Herkesin bir şekilde Allah'a yönlenmesinin sebebi aslında ne olduğunu, sistemin ne olduğunu, ana kuralların ne olduğunu, senaryonun ne olduğunu bilinçaltımız çok iyi biliyor. Küfür ne demek? Bunun üstünü örtmek demek. Örterek yaşıyoruz. Ama o perde zuhurati olarak Allah'ın o sert şeyiyle kalktığı zaman, kendini gösterdiği zaman Allah'ın o şeyi herkes anlıyor ne olduğunu. İşte inni küntü mine zalime. Bir de o yıkıntıların altında günlerce, saatlerce kalanların orada Allah'a nasıl bir söz verdiklerini ya da Allah'ı nasıl idrak ettiklerini düşünebiliyor musunuz? İşte bu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin sözü bu idrakla söylenmiş bir söz. O kadar değerli, kıymetli ve manalı ki Allah-u Teala bu ayetlerle bize bunu anlatıyor. Hadi siz de böyle yapın diyor. İşte tesbih edenlerden diyerek bu tesbihi yaptığını söylüyor. Bir de bunun başka bir kısmı var. Daha evvelinden hep bu modda yaşadığı için. Bu da süre yetmedi. Ezan okudu da bunu da haftaya inşallah işleriz. Allah-u Teala bizi yaşarken doğru sistemi bizim Allah'ın kulu ve kölesi olduğumuzun bilinciyle yaşamayı, bu idrakla yaşamayı nasip etsin. Ve mümkün olduğun kadar az hatalı yaşamayı nasip etsin. Ama ne kadar yaşarsak yaşayalım, tek süphan Allah'tır. Hata yaptığımız durumda da biz zalimiz. Zalimler grubundayız. Allah-u Teala biz de burada affetsin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyh. El Fatiha.